Ayrım 3. Kadınlar Dekameronu. Julia Voznesenskaya. Sayfa 33. 7. Öykü. Galina öyküsünde iyi kalpliliği ve dostluk, arkadaşlık uğruna maceraya atılmaya cesaret etmesi sayesinde siyasi suçların kapatıldığı bir Sovyet çalışma kampında elde ettiği mutluluktan, bu kampın bir mahkumu olarak değil, elbette ve sonunda bir muhalif karısı olmasından söz ediyor. Muhaliflerden söz edildiğini duymuşsunuzdur herhalde. Düşünün bir kere, ben bir muhalifle evlendim. O benim ilk aşkımdı. Gördüğünüz gibi bir erkeğin başını döndürecek bir kadın değilim. Bir deri, bir kemik, gözlükler, tam bir kız kurusu. 20 yaşında hala öpüşmemiştim ve hiç böyle şeyleri de aklıma getirmiyordum. Tiyatroyu ve şiir yazmayı seviyor, okumaktan başka bir şey düşünmüyordum. Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidiyor, orada mimarlık tahsili yapıyordum. Tabii ki arkadaşlarım vardı, hatta sayıları da epey çoktu. Ve bir de Ludmilla vardı. Ta okul yıllarından beri birbirimizi tanıyorduk. Ama üniversiteye başlayınca eskisi kadar sık görüşemez olmuştuk. Ama bir kere de görüştük mü, konuşacak konularımız hiç bitmiyordu. Bütün bir gece çenelerimiz hiç durmuyordu. Onunla iyi arkadaş olmuştuk. Çünkü ikimiz de aynı yazarın hayranıydık. Okul arkadaşlarımız Yesenin ve Asadov'u okurlarken biz Marina Zetevea ve Osip Mandelstam'ın eserlerini yeğliyorduk. Özellikle Kipling'e bayılıyorduk. Sevdiğimiz bir şarkı vardı. Ona uygun melodiyi kendimiz bulmuştuk. Her zaman coşkuyla bu şarkıyı söylerdik. Şarkımız şöyleydi. Uzakta Brezilya'da harika hayvanlar var. Brezilya, Brezilya, beni hayran bıraktın. Brezilya, Brezilya, denizin sahibi. Ölmeden önce bir kez göreyim Brezilya'mı. Artık ikimiz de üniversiteye gidiyorduk. Bir gün Ludmilla'yı ziyarete gitmiştim. Bir paket hazırlıyor, bir yandan da şarkımızı mırıldanıyordu. Şarkının sözleri biraz değiştirilmişti. Uzakta Mordovya'da fena halde tehdit ediliyor insanlar. Mordovya, Mordovya, düşüncenin efendisi. Ölmeden önce de Mordovya'ya gitmeliyim. Lütfen bana bir iyilik yapın ve size anlattıklarımı hemen unutun. Zaten yalnızca gerekli olanı anlatacağım, adları da değiştiriyorum. Yine de sizleri ikaz etmiş olayım. Bu sözüm her şeyden önce size Valentina. Nasılsa devlet sırlarını bilmem. Bu nedenle partili vicdanınızı harekete geçirmeyin. Anlaştık mı? İyi öyleyse, devam ediyorum. Arkadaşımın muhaliflerle bir ilişkisi olduğundan çoktan beridir şüphe ediyordum. Bazen bizdeki gazetelerde hiç yazılmayan haberleri ondan duyuyor, bazen de herkesin dilinde olup da kimsenin ele geçiremediği bir kitabın içeriği hakkında ondan ayrıntılı bilgi alabiliyordum. Gerçek fikirlerini de benden saklamıyordu. Bir diğer ziyaretimde onu zorlukla bulunan bir sürü yiyecek maddesi önünde ağlar buldum. Yiyeceklerin hepsi de lüks şeylerdi. Füme sosis, toz kahve, yabancı malı konserve, süt, hatta bir kutu havyar. Bu kadar harika şeyin önünde oturup da niye böyle ağlıyorsun diye sordum. Anlamsız bir davranış. Ludmilla kafasını kaldırdı, gözlerimin içine dik dik baktı ve dedi ki, ''Seni bana Tanrı'nın gönderdiğine inanıyorum Galya. Beni dinle, uçak olayından haberin var değil mi?'' ''Tabii, bana sen anlatmıştın ya. 3 yıldan beri bu nedenle hapiste yatan bir adama düzenli ziyaretlerde bulunuyorum. Nereye gidiyorsun peki?' Vladimir'e, politik tutukluların merkez hapishanesine. Oradaki görevliler beni onun nişanlısı sanıyorlar. Akrabaları yok, karısı da yok. Onunla evlenebilmek için izin almaya çalışıyorum. Şimdiye kadar hep başarısızlıkla sonuçlandı bu girişim. Kısa bir süre önce onu bir çalışma kampına gönderdiler. Buluşma zamanımız geldi fakat bu kez de ben gidemiyorum. Annem ağır hasta. Dün ameliyat için hastaneye kaldırıldı. Benden başka kimse adamı ziyaret edemez. Ziyaretçi listesinde sadece benim adım kayıtlı. Bak sana ne diyeceğim. Sen gitsene ona. Bu bir çözüm olabilir. Birbirimize çok benziyoruz nasılsa. Sanki beynimden vurulmuş gibi oldum. Korku ve dehşetten bütün uzuvlarım uyuştu sanki. Bir kampa gitmek. Şaka değildi bu. Ludmilla ise o kadar çok ağlıyor ve o adama öylesine acıyordu ki tereddüde kapıldım. Ludmilla okumam için bana onun mektuplarını verdi. Her mektup teşekkür, sıcaklık ve borçluluk hissiyle dolup taşıyordu. İçim parçalandı. O orada bekleyecek ve kimse gitmeyince kendi kendini yiyip bitirecekti. Bu kesindi. Ludmilla ile aramızdaki benzerlik gerçekten çok büyüktü. Çocukluğumuzda herkes bizi kardeş sanırdı. Ayrıca bu son derecede heyecan verici bir olaydı. İşte böylece oraya gitmeye karar verdim. Sevinçten kendinden geçen Ludmilla beni kucaklayıp öptü ve ne yapmam gerektiğini, yolculuğun nasıl geçeceğini, neler söylemem gerektiğini ve neler söylememin yasak olduğunu bir bir anlattı. Burada anlatamayacağım kadar çok çeşitli talimatla kafamı iyice şişirdi. Zamanında Dekabristlerin yaptığı gibi ben de o uğursuz Mordovya'ya doğru yola koyuldum. Yiyecek maddeleriyle dolu çantalar kollarımı külçe gibi aşağı çekiyordu. Yolculuk bir felaketti. Yabancı insanlar, yabancı yerler. Bir de üstüne üstlük Ludmilla'nın desteği olmadan bir yanlışlık yapma korkusu hepsini bastırıyordu. Çalışma kampını buldum ve korkularım iyice büyüyüp arttı. Tıpkı sinemalardaki gibiydi. Faşistler üzerine çevrilen filmlerdeki gibi. Lütfen Valentina, yorum yok. Çalışma kampı her zaman çalışma kampıdır. Kızıl yıldız altında da, gamalı haç altında da bu böyledir. İçeridekiler için her ikisi de aynı derecede korkunçtur. Ve ne kadar çok partili yoldaşınızın, sizin gibi parti kadrolarının bu cehennemlere girip çıktığını unutmayın. Hayır, bunları Solzhenitsyn'in de okumadım. Onun kitaplarının hepsini bildiğim halde. Bunu Kruşçev bütün bir milletin huzurunda açıklamıştı. Neyse, ben bundan değil, ilk aşkımdan bahsetmek istiyordum. Bütün formaliteleri tamamladıktan sonra beni konuşma odasına aldılar. Odanın ortasında uzun bir masa, masanın her iki kısa ucunda da birer iskemle vardı. Orada oturup beklememi emrettiler. Orada yalnız başıma titreyerek oturdum. Şimdi adamı içeri getireceklerdi. Benim ne yapmam gerekiyordu? İsmini biliyordum. Hapse atılmadan önce çekilen bir resmini de görmüştüm. Ama ona Ludmilla'nın yerine geldiğimi nasıl anlatacaktım? Ya birdenbire bu ne demek oluyor? Bu benim nişanlım değil deyiverse? Ya onun yerine başka birini içeri getirirlerse? Bu odada başka bir karşılaşma olursa? Ona sadece iyi günler deyip elimi uzatmam mı gerekiyor yoksa sarılmam mı? Korkunç derecede heyecanlanıp korkmuştum. Her tarafımdan ter akıyordu. Her şeyi berbat edecektim ve hapse atılacaktım muhakkak. Cebimde Ludmilla'nın pasaportu ile hepimiz en azından 10 yıl yerdik garanti. Derken kapı açıldı ve gardiyanın önünden içeriye tutuklu elbisesi giymiş uzun boylu bir genç adam girdi. Ona doğru koştum. Kollarımı boynuna dolayıp gözyaşları içinde "Nihayet gelebildin sevgilim," dedim. Öpücükler arasında kulağına fısıldadım. Ludmilla'nın yerine ben geldim, onun kimliğiyle. Yüzüme boş boş bakıp o da beni kollarına aldı. Birdenbire kendine çekti ve defalarca öpmeye başladı. Aklım başımdan gitmek üzereydi. Öpücükler arasında o da bana fısıldadı. Ludmilla'ya söyleyin. Gek hastanede yatıyor, durumu ciddi. Kamuoyunu harekete geçirsinler. Gardiyan bize oturmamızı söyledi ve kendi de yakınımıza oturdu. Böylece konuşmamızı rahat rahat duyabilecekti. Neler konuşmalıydık? İki kere sağlığı hakkında sorular sordum ona. O da bana sordu. Sonra sustuk. Aniden boğazımdaki düğüm çözüldü ve evdeki hayatımızı anlatmaya başladım. Herkes iyiydi. Babam bu yaz için Toskova'da uygun fiyatta bir daça kiralamıştı. Bir ay sonra hepimiz oraya gidecektik. O da birdenbire canlandı ve sıcak bir sesle bana sordu. Hemen denizin üzerinde mi yoksa nehrin yanında mı ev? Ben atlama kulesinin yanında, yarım adada dedim. Orada benim ninem otururdu dedi. Bu nedenle mi orayı seçtiniz yoksa tamamen rastlantı mı? Rastlantı dedim. Bizde her zaman her şey bir rastlantı olur. Kızma lütfen. Tabii kızmam, çok mutluyum. Birbirimizi son gördüğümüzden beri sen çok güzelleşmişsin. Burada şunu söylemeliyim. Bana benzemekle beraber Ludmilla çok çekicidir. Kendine bakmasını ve güzelleştirmesini iyi bilir. Ona karşılık ben tam bir kız kurusuyumdur. Bu nedenle Slavik'in bakışları beni çok şaşırttı. Sanki ruhumun derinliklerini okuyorlardı. Bana şimdiye kadar kimse böyle bakmamıştı. Ne gözlerdi. Böyle gözleri olan bir insan çok temiz ve ince ruhlu biri olabilirdi ancak. Bütün bu yaptıklarım hakkında duyduğum endişeler birdenbire yok olup gitti. Lütfen Valentina, konuşmama izin verin. Siz örnek aileniz hakkında Metiyeler Marşı söyleyerek rapor verirken ben de sizin sözünüzü kesmemiştim. Politikadan bahsetmediğimi artık kafanıza sokun. Sadece aşktan, sevgiden bahsediyorum. Siz diğerleri devam etmemi istiyor musunuz? İyi öyleyse. Valentina, siz de bu süre içinde bir kitap okuyun bari. Bu ilk görüşmemizde daha neler konuştuk bilmiyorum. 2 saatlik konuşma süremiz uçup gitti sanki. Bunun için o korkunç yolculuğu yapmıştım. Slavik bana tekrar sarıldı. Yanağıma yumuşacık bir öpücük kondurdu, elimi öptü. Bu son 2 öpücüğünü asla unutmayacağım. Sonra gelip onu aldılar, götürdüler. Yiyeceklerden sadece elmaları ve biraz da sosis almasına izin verildi. Sonradan bu azıcık şeyi de elinden almışlar. Böylece diğer yiyecekleri tekrar yanıma alıp eve getirdim. Bütün yol boyunca, sonra da Leningrad'da kendimden geçmiş gibiydim. Ludmilla'ya uğrayıp yolculuğumun nasıl geçtiğini, Slavik'in Gek için bir şeyler yapılması ricasını anlattım. Hemen hemen her akşam Ludmilla'ya uğruyordum. Bu duruma o da şaşmıştır ama bir şey sormadı. Bana Slavik'ten mektup geldi mi diye sormaya çok utanıyordum. Bir gün nihayet, sana Slavik'ten bir mektup geldi dedi Ludmilla. Mektubu aldım ve okumaya başladım. Sevgili Luda, seni son buluşmamızda gördüğüm zaman tüm yaşamım boyunca senin gibi bir kadını hayal ettiğimi anladım. Öyle bir kadın ki, asil kalbinden kaynaklanan hareketleri hiçbir fikirden etkilenmez. Sadece sınırsız merhametinin sesini dinler. Daha çok çok güzel şeyler yazmıştı ve hepsi benim içindi. Ludmilla ile ilgisi yoktu. Arkadaşım soru soran bakışlarla bana baktı. Bana öyle geliyor ki bizim Slavik gerçek eşini buldu. Henüz pek emin değilim ama her ihtimale karşın bir siyasi tutuklu ile evlenebilme iznini nasıl alabileceğimi lütfen bana izah et. Neler yapmam gerekli? Slavik ile ikinci buluşmamıza kendi pasaportum ile gittim. Beni görüştürmeyeceklerinden, gardiyanın veya şefinin oraya daha önce başka adla gelmiş olduğumu anlayacaklarından müthiş korktum. Neyse ki her şey yolunda gitti. 3 yıl sonra da evlenebildik. Küçük Andruşya'mı bu ziyaretlerimden birinden getirdim. Burada babamız sürgünde, ufaklık biraz büyüyüp kuvvetlenince biz de onun yanına gideceğiz. Demek siz muhalif denilenlerdensiniz ha, dedi İrişka. Ben sizin daha başka olduğunuzu sanırdım. 4 kulaklı örneğin değil mi, dedi Natasha gülerek, düşmanlarının seslerini daha iyi duyabilsinler diye. Bunlar da diğerleri gibi insandır. Bizde de böyle biri çalışırdı, durmadan imza toplardı. Şimdi sesi sedası çıkmıyor. Ya içeri girdi ya da yurt dışına çıktı. Kadınlar bir süre politik tutuklu, eşlerinin kaderinden bahsettiler. Onların geçen yüzyıllarda mı yoksa zamanımızda mı daha rahat olduklarını konuştular. Çoğunluk dekabristlerin eşlerinin, özellikle aristokrat kadınların hayatlarının daha zor olduğu fikrindeydi. Eski kadınlar bugünküler gibi zorluklara göğüs gerecek şekilde yetiştirilmemişlerdi. Bazıları aynı kanıda değildi. Sina da bunların arasındaydı. Bir keresinde bir film görmüştüm dedi. Zavallı dekabrist kadınlar Sibirya'da öyle harika kürkler giyerek dolaşıyorlardı ki bizim moda bebeği Albina bile kıskançlıktan çatlardı. Böyle bir kürk mantoyla insan her şeye dayanır, inanın. Kürkten laf açılmışken, Nelia, şimdi siz anlatır mısınız? Annenizin hayatında bir kürk mantonun ne büyük bir rol oynadığını ifade etmiştiniz az önce. Tamam, anlaştık. Ama ilk aşk hakkında bir öykü beklemeyin benden. Böyle bir şeyi ben yaşamadım. 8. Öykü. Müzik öğretmeni Nelia, nefret etmeyi nasıl öğrendiğini anlatır. Kitabın yazarı, bu öyküyü tüm Rus şairlerinin en iyi kalplisi olan Naum Kershavin'e ithaf eder. Auschwitz kampındaki çocuklar üzerine "İnsanlar çocuklara işkence ediyor" şiirini yazmıştı. Onun bu şiiri Sovyet kamplarında da elden ele geziyor. Öyküyü anlatan bunu kendi deneyimlerinden biliyor ve Nelia'nın öyküsünden üzülen herkesi Naum Kershavin'in dizelerini okumayı öneriyor. Savaştan kısa bir süre önce Lvov'da doğdum. Annem Yahudi, babam Polonyalıydı. Ben kendimi Yahudi olarak kabul ediyorum. Yahudilerin soylarını ana tarafına göre belirlediklerinden değil, öylesine. Anlattıktan sonra anlarsınız. Annemle babam müzisyendiler. Bugün bile piyanonun önünde oturup çalan annemin görüntüsü gözümün önündedir. Çocukluğumdan hatırlamak istediğim tek resim. Daha sonraları hayatımız o kadar değişti ki uzun süre bu anıyı bir rüya olarak kabul ettim. Hayatımın o zamanlarının bu kadar güzel olabilmesi olanaksızdı. Pencere açıktı. Rüzgar tül perdeleri oynatıyordu hafif hafif. İncecik tüller odanın içine doğru uçuyor ve piyanonun başında oturan anneme kadar geliyordu. Annem beyaz bir elbise giymişti ve o kadar güzeldi ki. Yüzünü gülerek bana çevirmişti. Müziğin ritmine göre başını hafifçe oynatıyordu. Ve her tarafta pırıl pırıl siyah piyanonun üzerinde, sarı zeminde mis gibi kokan annemin beyaz elbisesinde güneşin altın ışıkları müzikle daireler çiziyordu. Çoktular çünkü pencerenin önünde kocaman bir ağaç rüzgarla sallanıyordu. Yapraklar dans ediyor, penceredeki perde dans ediyordu, hatta ben de yatağımda dans ediyordum. Tabii sadece yatağın parmaklıklarına tutunup zıplıyordum aslında. Ama anılarımda kendimi dans ediyor görüyorum. Ve savaş başladı. Savaşla birlikte benim de gerçek anılarım oluştu. Lvov, Naziler tarafından işgal edildi ve hemen ardından Yahudi avına çıkıldı. Sonraları büyüdüğümde annemin bana anlattığı gibi babam verilen emir uyarınca eşyalarımızı toplayıp Yahudilerin toplandığı istasyona gitmemizin bizim için en iyisi olacağına karar vermiş. Bizim için annem ve biz üç çocuk için en iyisi buydu. Ben o zamanlar 2 yaşındaydım. Erkek kardeşim Lovuşka 12, kız kardeşim ise 8 yaşındaydı. Daha önce de söylediğim gibi babam Polonyalıydı ve bu emir onun için geçerli değildi. Annem olup biteni anlayabilmiş değildi. Durmadan ağlıyordu. Biz çocukları için endişeleniyordu. "Niçin kendini bu kadar üzüyorsun?" diye teselli etti onu babam. "Almanlar uygar bir ulustur. Size bir şey yapmazlar. Sizi Almanya'ya göndereceklerdir. Orada tehlikede olmayacaksınız. Oradan bana mektup yazın. Ayrıca tanınmış bir piyanist olduğunu da onlara söylemeyi unutma. Belki de senin için Almanya içinde bir konser turnesi bile organize ederler. Almanlar kültürlüdür Vasya. Senin bu korkunu hiç anlayamıyorum." Ama babam annemi sakinleştiremedi. Önce Aaron amca ile konuşmak ve diğer akrabaların nasıl davranacağını öğrenmek istedi annem. Aaron amca akıllı bir adamdı. Eğer Yahudiler sağ salim kurtulmak istiyorlarsa Nazilerin emirlerini duyacaklar fakat tam tersini yapacaklardı. Annem Aaron amcanın evine vardığında bütün aile yolculuk hazırlıkları ile meşguldü. "Siz de mi istasyona gidiyorsunuz?" diye sordu annem afallayarak. "Kesinlikle hayır, yer altına gireceğiz," dedi Aaron amca. Aaron amca ve bazı diğer Yahudiler Lvov şehrinin kanalizasyon sistemine ait bir harita bulmuşlar ve kanaldan giderek kentin altından geçen nehrin ağzına gitmeye karar vermişlerdi. Aaron amca anneme hemen toplanmasını, yanına özellikle yiyecek ve sıcak tutan giysiler alarak çocuklarla birlikte gece onlara gelmesini söyledi. Babama bir şey söylenmeyecek, sadece Almanya'ya nakledirlerken birbirlerini kaybetmemek için bütün akrabaların beraberce istasyona gideceklerinden bahsedilecekti. Babam annemin sözlerine inandı ve ona izin verdi. Havanın henüz sıcak olmasına rağmen annem kürk mantosunu, biz çocuklar da en kalın giyeceklerimizi giydik. Gece yavaşça Aaron amcanın evine süzüldük. Bu çok tehlikeliydi çünkü askerler kentte devriye geziyorlardı. Oradan Aaron amca bizi, kendi ailesini ve diğer bazı Yahudi ailelerini kanalizasyon kapağı açılmış bir yere götürdü. Birbirimizin arkasına sıralanarak aşağı indik. Anneler küçük çocuklarını kucaklarına almışlardı. Aaron amcanın yürüyemeyecek haldeki annesi de öyle taşınıyordu. Birkaç ay devam eden yeraltı hayatımıza ait pek anım yok. Unutulmayacak olan bizi saran korkunç karanlıktı. Elde yapılan petrol lambalarının zayıf ışığıydı. Devamlı su damlayan ıslak, rutubetli duvarlar ve iğrenç kokuydu. Bazen yukarıdan tramvayların gıcırtısı ve çanların sesleri bize kadar geliyordu. Biz çocuklar devamlı ağlıyor ve yukarıya çıkmak istiyorduk. Annem bana sonradan anlatmıştı. Beni mümkün olduğu kadar çok kucağında taşıyordu. Çünkü gözünü üzerimden ayırdığı anda bu iğrenç yerden kaçmaya yelteniyormuşum. En kötü bela ise sıçanlardı. Bu dev hayvanlar yiyeceklerimize göz dikmişlerdi. Annem kucağında sadece beni değil, bir de yiyeceklerimizi taşıyordu. Ne Lovuşka'ya ne de Genya'ya emanet edebiliyordu onları. Çünkü bu ikisi kötü hava nedeniyle sersemlemiş halde çoğu zaman uyukluyorlardı. Günün birinde yiyeceklerimiz iyice azalmış, annem de torbayı artık katlayıp kürkünün içinde saklıyordu. Sıçanlar yine de hepsini çalmayı başardılar. Annem ya uyuyakalmıştı ya da geçici olarak kendini kaybetmişti. Bu iğrenç hayvanlar da önce kürk mantoyu, sonra da torbayı dişleriyle kemirmişler ve kalan bütün yiyeceğimizi çalmışlardı. Annem iğne iplik buldu ve bir parça çuvalla kürkünün yakasına yama yaptı. Açlıktan ölmedik ve yamalı kürk mantoyu annem, Almanlar bizi yakalayıp temerküz kamplarını yolladıklarında da giydi ve Alman gardiyanlar onun bu görünüşüyle alay edip güldüler. Evet, Almanlar bizi iz süren köpekleri yardımıyla sonunda bulmuşlar ve Auschwitz temerküz kampına getirmişlerdi. Yalnız 9 aile onlardan kaçabildi. Onlar Lviv'de yakalanamayan tek Yahudilerdi. Bizi temerküz kampına getirecek olan bir yük vagonuna bindirdiler. Bütün Yahudiler için bu korkunç bir şeydi tabii. Sadece biz küçükler ne olduğunun farkında değildik. Ve nihayet güneş gördüğümüz için çok sevinçliydik. İlk günlerde parlak güneş ışınları gözlerimizi kamaştırmıştı. Ama sonraları buna da alıştım. Temerküz kampından size bir şey anlatacak değilim. Filmlerden ve kitaplardan buraları hakkında benden bile daha fazla şey öğrenmişsinizdir. Hatırlamayacak kadar ufaktım. Ama bir şeyi asla unutmayacağım. Biz çocukların erkek denen varlıklardan korkumuzu. Bizi annelerimizle birlikte kadınlar barakasına koymuşlardı. Ve hiç unutmayacağımız şekilde içimize şu işlemişti. Kadınlar koruma demekti. Erkekler korkunç tehlikeyi simgeliyordu. Erkekler bizi döverlerdi. Hatta öldürebilirlerdi de. Hatta bazen sadece ağladığımız için bile. Ve en kötüsü bizleri annelerimizden ayırabilirlerdi. İçimizdeki en küçükler annelerinin yanından bir adım bile atmaya korkuyorlardı. Onların eteklerine ve ellerine sıkı sıkı yapışmışlardı. Lovuşka'yı bizden aldılar ve onu bir daha hiç göremedik. Hemen sonra da Genya hastalandı. Revire, oradan da gaz odasına yolladılar onu. Annemle yalnız kalmıştık. Şansımız varmış, sağ kalmayı başardık ve Lova geri döndük. Babam bizim evde başka bir kadınla yaşıyordu. Bir de çocuğu olmuştu. Annemi para almaya ve Leningrad'daki akrabaların yanına gitmeye zorladı. Benim için de nafaka ödeyecekti. Annem reddetti. O zamanlar paranın pek bir değeri yoktu ki. Annem Leningrad'da hemen bir iş bulabileceğini umuyordu. Ne de olsa piyanisti. Ha evet, size Auschwitz hakkında bir şey anlatacağım. Bir şekilde kadınlar arasında yayılan bir dedikoduya göre bütün Yahudi çocukları yok edileceklerdi. Zaten kadınların bizi koruma çabalarına karşın aramızdaki çocukların çoğu öldürülmüştü. Annem bana kesinlikle yanından ayrılmamamı ve kim olursa olsun bir amca görür görmez hemen kerevetimize koşmamı ve şiltenin altına girip saklanmamı tembih etmişti. O kadar zayıftım ki şiltenin altına girip yattığım zaman en ufak bir çıkıntı bile olmuyordu. Sonraları annem bana bu alışkanlığı unutturana kadar neler çekti. Leningrad'a yerleşmiştik. Artık aklım eriyordu. Yine de bir komşu veya ev yöneticisi herhangi bir erkek odaya girdiği anda annemin yatağına koşup şiltenin altına gizleniyordum. Büyüdüm, okula başladım. Şiltenin altına bir daha girmedim ama erkeklerden korkmayı sürdürdüm. Derslerimin hepsi resim dersi hariç çok iyiydi. Resim dersinin hocası bir erkekti. Okul koridorunda müdürün yanından geçmem gerektiğinde iyice uzağından geçiyor ve adeta duvara yapışıyordum. Eğer müdür benimle konuşacak olursa korkudan bir hece bile anlamıyor ve cevap veremiyordum. Yıllar geçtikçe bu korku da azaldı ama artık genç kız olduğumda bile kız arkadaşlarımı kesinlikle anlayamıyordum. Genç erkeklere nasıl böyle güzel hisler besleyebiliyorlardı? Bana bir erkek yaklaşacak olsa onu kafamda hemen Nazi üniforması içinde şekillendirmeye başlıyordum. Erkeklere hiç güvenmememde annemin babam hakkında anlattıklarının da çok büyük rolü vardı elbette. Ama kamp deneyimim daha ağır basıyordu. Bir erkek gördün mü saklan, yoksa başına bir felaket gelir. Bu kadar korkuma karşın nasıl mı evlendim? Çok basit. Annemin ölümünden sonra akrabalarım müzik okulunu bitirmeme yardımcı oldular. Ondan sonra fakülteye geçtim. Sonra da amcam ile yengem bana uygun bir erkek aramaya başladılar. Kendileri çoktan yaşlanmışlardı ve anneme verdikleri sözü yerine getirmeye gayret ediyorlardı. Yaşadıkları sürece benimle ilgileneceklerdi. Ta ki ben kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğrenene kadar. Beni bir sürü genç adamla tanıştırdılar. Özellikle de bir Leningradlı ile evlenmeye can atan Yahudi gençlerle. Çoğu beni beğendi ama ben hepsini gözyaşları içinde reddedip akrabalarımı çok üzdüm. Bir gün amcamın 40 yaşlarında dul bir arkadaşı onu ziyarete geldi. Onun da evlenmeye niyeti vardı ve amcamından kendisi için sessiz 12 yaşındaki kızına annelik yapabilecek uygun bir kadın bulmasını rica etti. Bu adamdan hiç korkmadım ve kızına da çok acıdım. Ben de 12 yaşındayken annemi kaybetmiştim. Onlar sohbet ederlerken ben de yanlarında oturuyordum ve Boris bir kez bile bana bakmadı bile. O gittikten sonra kalbimin sesini dinledim ve amcama bu adamla evlenmek istediğimi, eğer o olmazsa kimseyi istemediğimi itiraf ettim. Amcam çok şaşırdı ve bu isteğimin imkansız olduğunu söyledi. Hatta ikimizin arasında ara buluculuk yapmayı bile reddetti. Sen henüz kendin çocuksun, bir de üvey kız evlada nasıl bakabilirsin? Ben de hayatımın bu kahramanca olayına, hatta tek kahramanca olayına giriştim. Boris tekrar amcama geldiğinde kızını odaya çağırdım ve kendimden bahsederek beni annesi olarak kabul edip edemeyeceğini sordum ona. Lenusia hıçkırmaya başladı. Bana sarıldı ve bana anne demeye başladı. Babasını benimle evlenmeye razı etmesi 3 gün bile sürmedi. O günden beri üçümüz beraberce yaşıyoruz ve benim bütün korkularım artık bitti. Bazen o da 40 yılda bir kamp gene rüyalarıma giriyor. Kadınlar Nelya'nın öyküsünü üzüntü ile dinlemişlerdi. Irishka mendilini çıkardı ve bir çocuk gibi kalkık burnunu sümkürdü. Adi herifler, ne pislik dedi başını sallayarak Sina. Şimdi de kamplardaki çocukların hayatı pek toz pembe değil ama bizimkiler faşist değiller ve kurşuna dizmiyorlar hiç olmazsa. Ne kamplarından bahsediyorsun Sina? Bizim Sovyet çalışma kamplarından. Orada da çocuklar için barakalar var. Ana çocuk evleri diye tanımlanıyorlar. Eğer bir kadın çocuğu ile içeri atıldıysa veya hapisteyken çocuk doğurursa hemen öyle bir barakaya tıkılır. Tanrı'ya şükür dışarıdayım. Yoksa benim oğlum da devlet kesesinden yer içerdi. Bize bu kadın kamplarından daha çok bahsetsene. Bugün olmaz. Bir gün için bu kadarı yeter. Bir dahaki sefere. Şimdi Emma anlatsın. Bütün bu işi o başlattı. 3. ayrımın sonu. Sayfa 45.